Ayrım 3. Hakikat Meydanı. Christian Jacques. Sayfa 35. 5. Bölüm. General Mehi köyün ana girişine giden yol üzerindeki 5 tabyadan her birinde adını ve görevini söylemek zorunda kalmıştı. Nübiyeli polisler Şef Sobek'in uyguladığı disiplin kurallarından taviz vermedikleri için gelen kim olursa olsun düzene uymak zorunda kalıyordu. 5. tabyada General Mehi'yi bizzat Şef Sobek karşıladı. Dürüstlüğüyle meşhur dev Nübiyeli 20 yıldan beri bir sırrın peşindeydi. Krallar Vadisi'ne hakim tepede adamlarından birini öldüren kimdi? Olay çok gerilerde kalmış, soruşturma durdurulmuştu. Üstelik suskun nefer cinayeti de eskisini ikinci plana atmıştı doğal olarak. Yine de birilerinin uzun zamandan beri loncaya bir komplo kurduğundan, iki cinayetin birbiriyle bağlantılı olduğundan emindi Sobek. Mehi'den oldum olası hoşlanmıyordu. Onu fazlasıyla iddialı, kendini beğenmiş, hatta sonradan görme buluyordu. Ama onu yardımcıların Çömlekçi Beke'nin emrinde loncanın refahı için çalıştıkları bölgeye almamak için bir nedeni yoktu.
"İletmek istediğin bir sorun var mı Sobek?" diye sordu Mehi somurtarak.
"Bildiğim kadarıyla yok."
"Olursa bana haber ulaştırmak için tereddüt etme. Yönetimimin kusursuz olması çok önemli."
Yardımcılar maaşlarından memnun, çalışma koşullarını beğeniyorlar. Anlaşıldığı kadarıyla da köyde hiçbir şeyin sıkıntısı çekilmiyor.
"Mezar katibine haber gönderip derhal görüşmek istediğimi bildir."
Polis şefi söyleneni yerine getirmeye giderken Mehi batan günle birlikte ekili toprakların kenarındaki evlerine dönen yardımcıları izledi. Zanaatkârları angaryadan olabildiğince kurtarmak ve zamanlarının tümünü asıl görevlerine, eserlerini ışık taşıyla aydınlatıp altın evinin gizemlerini canlandırmaya ayırmalarını sağlamak için yardımcıların çalışması sıkı sıkıya düzenlenmişti. Bir süre sonra bütün bu topraklar generalin olacak, emirleri sadece o verecekti. Kenhir sarsak adımlarla ziyaretçiye yaklaştı. Mehid'in önüne varınca bastonuna dayandı.
"Sağlığınız nasıl Kenhir?"
"Kötü, çok kötü. Yılların ağırlığı her geçen gün daha fazla çöküyor omuzlarıma."
"Hak edilmiş bir emekliliği düşünmenin zamanı gelmedi mi sizce?"
"Yapacak o kadar çok işim var ki, hele başımıza gelen felaketten sonra."
"Ben de buraya nefer cinayeti için geldim. Firavun beni başkente çağırdı. Soruşturmanın sonuçlarını öğrenmek istiyor. Oysa köy içinde soruşturma yapabilecek tek kişi sizsiniz."
"Gerçekten de öyle general."
"Suçluyu belirleyebildiniz mi?"
"Ne yazık ki hayır."
"Kuşkulandığınız biri var mı?"
Kendini rahatsız olmuş gibiydi.
"Size doğruyu söyleyeceğim general. Kimseye anlatmamanız kaydıyla tabii."
Mehi dikildi, yoksa yaşlı katip hainin maskesini mi düşürmüştü?
"Benden yapacağımdan fazlasını istiyorsunuz Kenhir. Haşmet mehaplarından hiçbir şey saklayamam."
"Firavun Sipta Perra Mesud'a sizin ve benim korumakla görevli olduğumuz, hakikat meydanından çok uzakta yaşayan bir genç. Firavun için sürdürülmekte olan soruşturmayla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlayacağım. Siz de loncanın sanki hiçbir şey olmamışçasına çalışmaya devam ettiğini söyleyerek onu rahatlatırsınız." Generalin kasları kasıldı, sol bacağı kaşınmaya başladı. Demek Nefer'in ölümü zanaatkârların belini kırmaya yetmemişti.
"Anlaştık Kenhir, kimseye bir şey anlatmayacağıma söz veriyorum."
"Suçlunun lonca üyelerinden biri olduğundan neredeyse eminiz."
"Bunun anlamı aranızda bir hain var demek, öyle değil mi?"
"Maalesef," dedi ihtiyar fısıltıyla.
"Buna inanmak güç. Ben çok daha basit bir açıklama düşünüyorum."
"Anlatabilir misiniz?" diye sordu Kenhir merakla.
"Bana kalırsa ustabaşının katili bir yardımcıdan başkası olamaz."
"Bir yardımcı mı?
İyi de köye girmeleri yasak." "Suçlu nöbetçilere görünmeden köye sızmış olamaz mı? Kuşkusuz Nefer'in değerli eşyalarını çalmak için. Nefer üzerine gelince de onu öldürdü."
"Bir yardımcı," diye mırıldandı mezar katibi, canlılığından hiçbir şey yitirmemiş gözlerinde bir umut kıvılcımıyla. Size onları sorgulamanızı öneririm. Eğer sonuç alamazsanız onları oldukları yerde, hakikat meydanı toprakları dışında tutuklatır, uzmanlarımın önünde konuşmaya zorlarım. Eğer katil onlardan biri ise suçunu itiraf eder. Söylediklerinizi köy mahkemesine önereceğim. Ben de Firavun'a gerçeği öğrenmek için çabalarımızı birleştirdiğimizi anlatırım. Bir de ebedi istirahat yahı ile milyon yıllık tapınağı için talimatını beklediğimizi ekleyin. Döner dönmez bir araya gelir, vardığımız sonucu değerlendiririz. O zamana kadar katili oyalayacağınızı umarım. Ben de general. Mehi öfkesini gemleyerek savaş arabasına tırmandığında asıl soruyu soramamış olmanın verdiği sıkıntıyı da kaşındı. Suskun neferin yerini kim almıştı? Yoksa cesur Panep mi? Lonca'yı sadece o dev kurtarabilirdi. Hain çok geçmeden bunu doğrulayacak, Serkieta'da o kahrolası devden kurtulmak için bir plan hazırlamak konusunda haklı çıkacaktı. Yardımcılardan biri mi diye şaşkınlıkla sordu Şef Sobek, mezar katibini dikkatle dinledikten sonra. Neden olmasın? Nöbetçiye görünmeden köye giremez ki. En iyi nöbetçi bile her dakika dikkat edemez. Hem katil dikkat çekmeden duvarı aşacak bir yol bulmuştur. Köyün içinde hemen yakalanır diye itiraz etti Sobek. Bunu düşündüğü için çok dikkatli davranmıştır. Usta başını öldürecek kadar çıldırmış bir yardımcı. Yakalanma korkusu. Mehi'nin haklı çıkmasını isterim doğrusu diye itiraf etti polis şefi. Mehi'nin haklı çıkmasını, tüm zanaatkarların aklanmasını... Yine de ne diyeceğimi bilemiyorum. Yardımcıları sorguya çek, anlattıklarını karşılaştır ve bir ipucu bulmaya çalış. Bana güvenebilirsiniz. Yaşlı katip köye dönerken Nübyeli'nin beynini kemiren bir soru vardı. Mehi soruşturma görevini Sobek'e verileceğini bilmesine rağmen neden düşüncesini ona açmıyordu? Panep kaymak taşından yaptığı suskun neferin mezarının sunağına, öteki dünyaya açılan hiyeroglif yazılı taş kapının dibine yerleştireceği armağan masasını tamamlamıştı. Dikdörtgen masanın içine sığır pirzolaları, bir ördek, bir demet soğan, salatalık, lahana, incir, üzüm, hurma, nar, çörekler, ekmekler, süt, su ve şarap testileri kazımıştı. Bilge kadının büyüsüyle harekete geçireceği armağan masası, insanlar uzaklaştıktan sonra neferin kağısına, kaymak taşına, kazılı yiyeceklerin duyarlı kokularını ulaştıracaktı. Kısacası ustabaşının yakınları gittikten sonra da onu beslemeyi sürdürecekti canlı taş. Ne var ki merhum ustabaşının manevi oğlu tüm ölülere verilen bu armağanla yetinecek gibi değildi. Heykeltıraşların çalışmasını izledikten sonra uygulayacağı yeni yöntemler belirlemişti. Madde dünyasında daha önce yaptığı araştırmalarda olduğu gibi elin ruh olduğunu görüyordu Panep. Bilge kadının öğütlerine uyup nefere olağanüstü gözlerle süslü bir heykelini sunmayı kararlaştırmıştı. Bunun için de gözün çeşitli bölümlerini belirlemeyi başaran Mısır tıbbının anatomik gerçeklerine dayanacaktı. Bakışın keskinliğini belirtmek için kaya kristalinden yapılmış bir kornea, kılcal damarları göstermek için demir oksit içeren magnezyum karbonattan göz akı, göz bebeğini de kahverengi reçineden yapacak, kornea ile arasındaki farklılıkları da gözden kaçırmayacaktı. Dipnot: bu tanımlama ünlü Louvre katibinin gözleri üzerinde yapılan bilimsel araştırmayla doğrulanmaktadır. Bu araştırmadan eski Mısır tabiplerinin göz konusunda dikkate değer bilgileri olduğu sonucu çıkmaktadır. Işık atölyeye girdiğinde minyatür sanatçısı elindeki aletleri bırakmak üzereydi. Dışarıda hava ışımaya başlamıştı. Güneş bakışıyla sonsuzluğu izleyen heykeli aydınlattı. Merhumun karısı gözyaşlarını tutamadı. Manevi oğlunun dehası sayesinde ölümün ve çürümenin pençesinden uzak canlıydı nefer. Ayakta, sağ ayağı biraz önde, kolları sarkık, batının güzel patikalarında yürüyor, loncayı doğuya yöneltmeyi sürdürüyordu. Işık heykelin önünde diz çökmeye yeltendi. Ne var ki Panep manevi anasını durdurdu. Kası taşta yaşayacak dedi ışığa, ama Nefer sende yaşıyor, bilgeliğini de sana verdi. Sen ki hakikat meydanının hükümdarısın, bizi bir daha terk etme. 6. Bölüm. Ne Mehi ne de Serkeeta, Büyük Ramses'in deltanın üzerinde, kuzey-güney istila yolunun yakınında kurduğu başkent Perramesu'nun güzellikleriyle ilgilenmedi. Firavun başkentini istila yolunun yakınında kurarak en küçük bir uyarıda harekete geçmeyi düşünmüştü. İhtiyaçlarını yük gemilerinin yanaşmasına imkan tanıyan, rıhtımlarıyla karşılayan turkuvaz kent meyve bahçelerinin, parkların ve görkemli villaların çevrelediği kanallarla süslüydü. Yaşamı tatlı olmakla birlikte Perramesu, sınırın güvenliğini sağlamakla görevli birlikleri barındıran kışlası ve cephanelikleriyle de ünlüydü. General ve eşi sonsuza dek evrende dolaşan firavun ruhunu temsil eden ovallerin içine yazılmış Ramses adlarıyla süslü saraya götürüldüler. Başbakan bay konuklarını rafları belgelerin ağırlığı altında bel vermiş papirüs dolaplarıyla kaplı çalışma odasına aldı hemen. Kısa boylu, zayıf sinirli, gözleri hareketli, keçi sakallı biriydi başbakan. Gölgede kalarak yönetimin dizginlerini tutuyor, bir taraftan kraliçe Tausert'e hizmet ederken, diğer yandan da entrikaları ve çekişmeleri önlemek üzere tahta çıkardığı genç Sipte'ye olan hayranlığını sürdürüyordu. ''Sizi yeniden görmek beni mutlu etti general. Güzel eşinizi de ağırlayabildiğime seviniyorum. Umarım yolculuğunuz fazla yorucu geçmemiştir.''
''Benim için dinlenme fırsatı oldu diyebilirim.''
''İyi, çok iyi. Saraydaki dairelerden birinde kalacaksınız. Başkentteki konukluğunuzun olabildiğince rahat geçmesi için gereken emirleri verdim. Eşinizin dinlenmeye ve biraz serinlemeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.''
Kapıda iki kadın hizmetkar göründü. Serkeeta istemeden de olsa onları izlemek zorunda kaldı. Çalışma odasının kapısı yeniden kapanınca başbakanın zorlama nezaketi kayboldu. Mehi kendini ciddi ve kül yutmaz bir sorgucunun karşısında buluverdi.
''Teb'de tam olarak neler oluyor general?''
''Durum tam olması gerektiği gibi, içiniz rahat etsin. Daha şimdiden size olağanüstü bir hasadın ve inanılmaz vergi gelirinin müjdesini verebilirim.''
''Kimse yöneticilik yeteneğinizden kuşku duymuyor zaten sevgili Mehi. Ama ya suskun Nefer'in öldürülmesine ne demeli?''
''O korkunç felaket beni de çok sarstı. Suçluyu belirlemek için mezar katibiyle çabalarımızı birleştirme kararı aldık.''
''Bunu duyduğuma sevindim. Yine de ciddi bir iz üzerinde olduğunuzu söyleyebiliyor musunuz?''
''Köyün içindeki soruşturmayı sadece Kenhir yürütüyor Sayın Başbakan. Eğer dışarıda bir girişime ihtiyacı olursa gereken adamları emrine vereceğim.''
''Bana kalırsa oldukça kesin kuşkularınız var.''
''Bunu iddia edemem. Yine de katilin yardımcılardan biri olduğundan eminim.''
Bay elindeki papirüsü inceledi. ''Doğru, Kenhir de öyle yazmış zaten. Bu bakımdan fikrinizi paylaşıyor gibi.'' Mehi kendini hakarete uğramış hissetti. Generale haber vermeksizin merkezi yönetimle yazışmayı sürdüren yaşlı katip mesajını özel bir gemiyle ulaştırmıştı demek.
''Kenhir bana da loncanın her zamanki ciddiyetiyle çalıştığını, firavunun vereceği görevleri yerine getireceklerinden kimsenin kuşkulanmaması gerektiğini söyledi.''
''Mektubuna bakılırsa,'' diye sürdürdü başbakan sözünü, ''bir hayalet köyün huzurunu bozmaya çalışmış.'' Ama sağ ekibin yeni şefi Panep, hayaleti karanlıklar dünyasına gönderip köyün güvenliğini sağlamış. Ustabaşı Nefer artık huzur içinde dinlendiğinden zanaatkarlar yeni hükümdarın ışığını yaymaya hazırmış.
''Tüm ülke hoşlanacak bundan,'' dedi Mehi, inançlı görünmeye çalışarak.
''Yine de katilin cezalandırılması ve loncanın güvenliğinin sağlanması gerekiyor.''
''Bu benim görevlerimden biri Sayın Başbakan. O görevi yerine getirmekte de kararlıyım.''
''İyice anlaşalım generaller. Siz ve ben daha önce iç savaşı önlemeyi başardık. Şimdi de firavun Sipta ile kraliçe Tausert'in iktidarını pekiştirmek zorundayız.''
''Yoksa tehlikede olduklarını mı söylemek istiyorsunuz?''
Saflık gösterisinden vazgeçin Mehi. Sipta'nın olağanüstü bir zekası var ama yönetim tecrübesi olmadı hiç. Üstelik sağlığı da çok zayıf. Tausert'in desteği olmasa görevinin ağırlığını kaldırması mümkün değil. Bizzat kraliçe de tehlikeli rakiplerle baş etmek zorunda. Sarayın bir bölümü kadın olmasını, diğer bölümü ise ikinci setiden dul kalmasını bağışlamıyor.
Haşmet mehapları, tebliğleri hayran bırakan güçlü bir kişiliğe sahip, bana kalırsa ondan bir firavun yeteneği var.
Şüphesiz, ne var ki Perramenso'nun askeri çevreleri Mısır'ın başında istilacılara direnebilecek, hatta bir savunma savaşı ilan edilebilecek güçlü bir erkek istiyor.
Sözünü ettiğiniz güçlü erkek kendini belli etti mi?
Adı Setnaht, doğru oldukça yaşlı biri ama Suriye ve Filistin'i avucunun içi gibi biliyor. Üstelik seçkin birliklere de çok yakın.
İktidarı zorla alacak kadar mı?
Daha değil general, şimdilik değil. Ne var ki bu tümüyle imkansız bir olasılık da değil. Setnaht'ın yasalara saygı göstereceğini, ülkeyi parçalayacak bir maceraya atılmayacağını umuyorum. Fazla iyimserlik büyük bir hata olur. Siz de öyle düşünmüyor musunuz?
Mehi bir süre düşündü. Başbakan Bay böylesi önemli bilgileri boşuna açıklamıyordu ona. Perramenso'ya çağırmasının nedeni de sadece Teb'in ekonomik durumunu ve suskun Nefer cinayetini tartışmak değildi. Böylesine ürkütücü bir rakibin karşısında ölçülü bir tehlikeye atılmaya karar verdi.
Güveniniz ve verdiğiniz bilgiler beni onurlandırdı ama benden ne istediğinizi anlayamadım.
İşte beklediğim soru Mehi. Gerçekten de söylediklerimi devlet sırrı olarak görebilirsiniz. Size aktardığım bu bilgiler sizi ülkenin en bilgili yöneticilerinden biri yapıyor. Tabii başbakanı olmak umuduyla Setnaht'a bağlılığınızı da bildirebilirsiniz şimdi.
Başbakan, emin olun ki...
İnsan doğasını iyi bilirim general. Onun için de tedavi etmektense uyarmayı tercih ederim. Eğer yasal firavuna ihanet ederseniz acımasız olurum.
Mehi ve Serkeyta kraliçe Tausert'in varlığıyla onurlandırdığı görkemli bir şölenin konukları arasındaydı. Kraliçenin her zamankinden daha güzel, daha da tehlikeli olduğunu düşündüler. Serkeyta kadının çevresine yaydığı ışığı görüp kıskandı. Karısının gözlerindeki parıltıyı gören Mehi, Serkeyta'nın öldürme tutkusunun ayaklandığını anladı.
''Sakin ol tatlı sevgilim'' diye fısıldadı kulağına. ''Kraliçe kendi topraklarındayken erişilmez biri olur.''
Serkeyta yemeğin başından beri tek bir söz etmemiş olan yaşlı bir adama gülümsedi.
''Buralı mısınız?'' diye sordu ağzını açmasını sağlamak için.
''Gerçekten de o talihe eriştim güzel bayan. En ufak bir lekeye meydan vermeden kusursuz bir meslek hayatı yaşadım. Böylece gerçek önderlere hizmet etme fırsatını buldum.''
''Firavun Sipta sözünü ettiğiniz önderlerden değil mi yoksa?'' diye şaşırdı Mehi.
''Şüphesiz hepimiz yasal firavuna saygıyla bağlıyız. Yine de gençliği ve tecrübesizliği endişelendiriyor bizi. Umarım zaman müttefiki olur ve yönetmeyi öğretir ona.''
''Böylesi kutlamalara katılmaz mı?'' diye sordu Serkeyta.
''Hiç. Şafak törenine katıldıktan sonra zamanını tapınakta eskilerin yazılarını okumakla geçiriyor.'' Böylesi bir kararlılık saygı verici bir şey ama şimdiki duruma pek uygun görünmüyor.
Ben tebriyim dedi Serkeyta küçük bir kız gibi mırıldanarak. Onun için Perramenso sarayını fazla tanımıyorum. Sakın siz ülkenin gerçek hakiminin kraliçe Tausert olduğunu söylüyor olmayasınız.
Bundan kimsenin kuşkusu yok ki.
Bu da sizin hoşunuza gitmiyor gibi dedi Mehi.
Yaşlı adam kızarmış ördek sunmaya çalışan genç hizmetkarı elinin tersiyle itti.
''Fazla meraklı olmayın general, elinizdekilerle yetinmeye çalışın. Teb güzel bir kent, üstelik orayı çelik pençeyle yönetiyorsunuz. Aldığınız sonuçlar da gerektiği gibi değerlendiriliyor. Bundan fazlasını istemek sizi hiçbir müttefik bulamayacağınız tehlikeli yollara sürükler.''
Başbakan bayın sırlarını açarak beni onurlandırdığını bilmiyor musunuz?
Bu kentte olup da benim bilmediğim hiçbir şey yok. Onun için buradan bir an önce ayrılmanızı öneriyorum.
Mehi hakarete uğramıştı, dikildi. Kim oluyorsunuz da benimle böyle konuşuyorsunuz?
Yaşlı adam ayaklandı. Tebli çift onun yaşıyla hiç de bağdaşmayan çevikliğini görüp şaşırdı.
Sayısız görevim var. Onun için resmi şölenlere katılmak adetim yoktur pek. Ama bu davet bana sizinle tanışma fırsatı verdi. Evime dönmeden önce Seth Naht'ın size ihtiyacı olmadığını ve gerçek bir generalin ilk görevinin firavununa itaat etmek olduğunu hatırlatmak isterim.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 45.